Tanrı sözünden, İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere Mektubun son programına geldik değerli dinleyicilerimiz. 13. bölüm biliyorsunuz ki İbranilere Mektubun son bölümüdür. Bu programımızda son ayetleri çalışacağız. Yani 13. bölüm 9. ayetten 25. ayete kadar olan kesime bakacağız. Daha önce de belirttiğim gibi İbranilere 11. bölüm İbranilere Mektubun iman bölümüdür. 12. bölüm umut bölümü ve 13. bölüm de sevgi bölümüdür. Bu bölüm için önerilen bir başka ana hatta 11. bölümün Mesih inanlısının gücü, 12. bölümün Mesih inanlısının ilerleyişi ve 13. bölümün de ana konusu Mesih inanlısının uygulaması olduğudur. En iyi ana hat bu değildir ama 13. bölüme uygundur. 13. bölümde Mesih inanlısının uygulamasını görüyoruz. 1. ayette kardeşlik sevgisi kalıcı olsun diyor. 2. ayette konuksever olmaktan geri kalmayın çünkü bu sayede bazıları bilmeden melekleri konuk ettiler. 3. ayette sanki kendiniz de onlarla birlikteymişsiniz gibi cezaevinde bulunanları anımsayın. Kendinizin de bu dünyada yaşadığınızı düşünerek düşmanca davranışlara uğrayanları anımsayın. 4. ayette şöyle diyor, herkes evliliğe saygı göstersin. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin. Çünkü Tanrı cinsel ahlaksızlıkta bulunan ve zina edenleri yargılayacaktır. 5. ayette, tutumunuz para sevgisinden uzak olsun, elinizdekiyle yetinin. Çünkü Tanrı şöyle demiştir, hiçbir koşul altında seni bırakmayacağım. Ne de herhangi bir durumda seni yüzüstü bırakacağım. Öyleyse 6. ayet tam güvenle şöyle diyebiliriz. Rab yardımcımdır, korkmayacağım, insan bana ne yapabilir? Tanrı sözünü size iletmiş olan önderlerinizi hatırlayın. Yaşayışlarının sonucuna bakarak onların imanını örnek alın diyor 7. ayet. 8. ayette de İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek hep aynıdır diyor. Şimdi gelelim yorumuna başlayacağımız 9. ayete. Çeşitli ve yabancı öğretilerin etkisiyle sürüklenmeyin. Çünkü yüreğin yiyecek içecekle değil, tanrısal kayrayla pekiştirilmesi yararlıdır. Yiyecek içecekle vakit geçirenlere hiçbir yarar sağlanmadı. Değerli dinleyicilerimiz, günümüzdeki tarikatların çoğunun özel diyetlere önem verdikleri meraklı olması dikkat çekicidir. Yemeğin bedenin sağlığı için önemli olduğuna inanıyorum ama Tanrı ile olan ilişkimizle hiçbir ilgisi yoktur. Haberci Paulos, yiyecek bizi Tanrı'ya yaklaştırmaz. Yemezsek bir eksiğimiz olmaz, yersek de bir üstünlüğümüz olmaz demiştir. Burada da aynı şeyi görüyoruz, aynı şey söylenmektedir. Diyetlerin, törenlerin, ayinlerin ve küçük etüt gruplarının sizi sözde çok süper bir kutsal yani inanlı haline getireceği bu garip tarikatlara ve öğretilere girmeyin. Sizi Tanrı sözünden başka, evet Rabbin sözünden başka, kutsal kitaptan başka hiçbir şey ruhsal olarak geliştirmez, bina etmeyecektir. Tanrı sözü eğer sizi Mesih'in kişiliğine yaklaştırıyorsa bina edecektir ve sadece kutsal ruh Mesih'in şeylerini alıp onları sizin için gerçek kılabilir dostum. 10. ayette şöyle diyor, bir sunağımız var. Çadırda ruhsal hizmet sunanların bu sunaktan yemeye yetkileri yoktur. Burada İsrail'in eski antlaşmanın altında sahip olduklarıyla yeni antlaşmanın daha iyi şeyleri arasında bir kıyaslama yapılmaktadır. Günümüzde inanlıların bir sunağı vardır ama bu sunak bazı inanlıların yanlış yorumladıkları gibi Rabbin sofrası değildir. Yerel bir adresi olan maddesel bir sunağımız değil, cennette bir sunağımız vardır. Bu oradaki lütuf tahtıdır. Bu yargı tahtıydı. O bizleri orada suçlu bulmuştu. Ama şimdi Mesih'in kanı konulduğundan oraya gelip lütuf ve kurtuluş bulabiliriz. Burada Mesih inanlı paydaşlığın bir kilise ziyafeti olmadığını belirtmek istiyorum. Rabbe hizmet ederken yıllar boyunca ziyafete gelin, Harkule'de Mesih inanlı paydaşlığımız olacak şeklinde sözler işittim. Hayır, olmayacak dostum. İnanlılar böyle yerlere genellikle sadece eğlenmek ve karınlarını doyurmak için giderler. Gerçek Mesih inanlı paydaşlığı, sahip olabileceğiniz tek yer Tanrı sözünün etrafındadır. Sizi Mesih'in kişiliğine götüren ve onu bütün görkeminde görmenize yardımcı olan Tanrı'nın sözüdür. Ancak o zaman diğer inanlılarla paydaşlığınız olur ve onlarla çok güzel bir vakit geçirebilirsiniz. Rabbimiz harikadır dostum. Onu geçip gitmek çok kötü bir şeydir. Çünkü diyor 11. ayette baş rahip tarafından kanı günah bağışlamalığı olarak kutsal yere getirilen hayvanların bedenleri toplumun konakladığı yerin dışında yakılır. Yazar burada günah sunusundan söz ediyor. Mesih sizler ve ben günahkarlar olduğumuz için öldü. Sadece günah işlemekle kalmayız. Doğamız itibariyle günahkarlarız ve Mesih bizlere yeni bir doğa verebilmek için günahlarımızı kendi üzerine aldı. 12. ayet. Bunun içindir ki İsa da kendi kanı aracılığıyla halkı kutsal kılsın diye kent kapısının dışında işkence çekti. İsa şehrin dışında öldü. Neden? Çünkü günah sunusuydu. Günah sunusu tapınaktan alınmış ve kent kapısının dışında yakılmıştı. İsa bizim günah sunumuzdu ve bizim günahımızın cezasını ödedi. 13. ayet. Bu nedenle onun aşağılanmasını yüklenerek toplumun konakladığı yerin dışında ona gidelim. Yazar, bu İbrani Mesih inanlılarına tapınaktan ayrıldığınıza aldırmayın. Ayinlerden ayrıldığınıza aldırmayın. Bunlar size yardımcı olacak şeyler değiller. Ona gidin, yani Mesih'e gidin demektedir. Değerli dostum, bizlerin de ona gitmemiz gerekmektedir. Bizler göksel Yeruşalim'e gitmek üzere yoldayız. Bu onun burada sözünü ettiği gerçek ayrılıktır. Günümüzden bir şeyden ayrılmaya büyük önem veriyoruz. Bir şeyden ayrılıyoruz. Şunu yapmam, bunu yapmam gibi. Gerçek ayrılık bir şeyden değil, bir şeye ayrılmaktır. Pavlos müjde için, Mesih için, Tanrı sözü için ayrılmış olduğunu söylemişti. Hatta İbrani sözcüğü bir yerin ötesine geçmiş olan anlamına gelir. İbrahim'e İbrani denilmişti. Çünkü Fırat Nehri'nin öbür yakasına geçmişti. Bunun anlamı eski hayatının bittiğiydi. İsrail oğulları Kızıldeniz'i geçmişlerdi ve kölelikten kurtarılmışlardı. Özgür kılınmışlardı ve bundan sonra yeni bir yaşam mümkündü. Bundan sonra vaat edilen diyar olan Kenan diyarında yaşamak için Ürdün nehrini geçmeleri gerekiyordu. Bizim de burada böyle bir hayat yaşamamız gerekmektedir. Onun uğruna hakarete katlanarak ordugâhtan dışarı çıkmamız gerekmektedir. İbrani Mesih inanlıları tapınaktan ve eski yaşamda sahip oldukları kurallardan ayrılmayı istemiyorlardı. Günümüzde birçok insan bir kilisenin üyesi olduklarından ötürü kurtulmuş olduklarını düşünerek kiliseciliğin içine dolanmışlardır. Ayinler ve kurallardan kurtularak Mesih'e gelmeleri gerekmektedir. Ona gelin. Gerçek ayrılma budur ve bu gerçek kurtuluştur. 14. ayet. Çünkü burada kalıcı bir kentimiz yok. Tersine gelecek olanı aramaktayız. Yine yazar burada kalıcı hiçbir şeyimizin olmadığını açıkça belirtiyor. 15. ayet. Öyleyse Tanrı'ya İsa aracılığıyla sunu olarak her an övgü sunalım. Yani onun adını kutsayan dudakların ürününü getirelim. Günümüzde bir Tanrı çocuğu bir kahindir, bir rahiptir ve Tanrı'ya kurbanlar getirebilir. İnanlı için 4 kurban vardır. 1. Kendinizi kurban edebilirsiniz. Bu konuda Romalılar 12. bölüm 1. ayete bakın. Birisi, kişi kendini gerçekten Rab'be verdiğinde verilecek bütün diğer şeyler kolaylaşır demiştir. Kısaca, kişi kendini Rab'be verdiğinde kendisini ona sunuyor. 2. Para cüzdanınızı kurban edebilirsiniz. Bu konuda 2. Korintos'ta 8. bölüme bakın. Eğer para cüzdanınıza sahip değilse o zaman size de sahip değildir. 3. Övgü kurbanları sunabilirsiniz. 15. ayette dediği gibi bu nedenle İsa'nın aracılığıyla Tanrı'ya sürekli övgü kurbanları yani onun adını açıkça anan dudakların meyvesini sunalım. 4. Son olarak performans ya da iyi işler yapma kurbanını sunabiliriz. Bunu 16. ayette görüyoruz. İyilik etmeyi, sahip olduklarınızı başkalarıyla paylaşmayı safsaklamayın. Çünkü Tanrı bu tür kurbanlardan hoşnut olur. Herkesin unuttuğu o sevgili, yalnız, hasta Tanrı çocuğuna bir sepet meyve götürdüğünüz zaman Tanrı'ya kurban sunan bir kahindiniz. Bu Tanrı'yı hoşnut etmişti. Sizin bunu yapmanız onu çok sevindirdi. Eğer yaptıysanız, yine çok hastayken ve yatakta sırt üstü yatmak zorundayken fiziksel olarak benden çok daha kötü durumda olan birçok insandan mektuplar aldım. Harika mektuplar yazmışlardı ve bunların her biri birer kurbandı. Ve birçok insan bana somut bir şekilde yardım etti ve bunlar da Tanrı'yı hoşnut eden bir kurbanlardı. Değerli dostum, eğer Mesih inancı gerçek hayata geçmiyorsa hiçbir yararı yoktur. Rab İsa Mesih yukarıda Tanrı'nın sağındadır. İnanlılar topluluğunun başı olarak bulunduğu yer orasıdır ama ayakları sımsıkı bir şekilde yerdedir. Mesih inancının gerçek hayata geçirilmesini ve sizin hayatınız aracılığıyla insanlara yansımasını ister. 17. ayet. Önderlerinizi dinleyin, onlara bağımlı olun. Onlar hesap verecek kişiler olarak canınızın yararı için uyanık duruyorlar. Öyle ki yaptıkları işi inleyerek değil, sevinerek yapabilsinler. Yoksa kendiniz zararlı çıkarsınız. Aynı düşünceyi 7. ayette görüyoruz. Eğer vaiziniz Tanrı sözünü bildiren bir adamsa, Tanrı sözüne onun size verdiği şekilde itaat etmeniz gerekir. Tanrı sözünü işitip de itaat etmemektense hiç işitmemek daha iyidir. İbraniler 13 ayet 18. Bizler için dua edin. Temiz vicdanlı olduğumuza güvenimiz var. Her konuda erdemli davranışı özlemekteyiz. Ne diyor yazar? Bizim için dua edin. Belli ki bu mektubun okurları yazarı tanıyorlardı ve ben yazarın Paulus olduğuna inanıyorum. Temiz bir vicdana sahip olduğumuza ve her yönden olumlu bir yaşam sürdürmek istediğimize eminiz. Geceleyin başınızı yatağınıza koyduğunuzda vicdanınızın temiz olması, Tanrı sözüyle aydınlanmış olması harika bir şeydir. Birçok insan ışıkta yaşamıyor. Eğer onunla paydaşlığımız var der ve karanlıkta yürürsek yalan söylemiş ve gerçeğe uymamış oluruz. Ama kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaşlığımız olur ve onun oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır diyor Elçi Yuhanna 1. Yuhanna mektubu 1, 6 ve 7. ayetlerde. İbranilerin yazarı 13. bölüm 19. ayette şöyle diyor. Özellikle dua etmenizi öğütlerim. Böylece ivedilikle yeniden aranıza dönebileyim. Bu cümlede bu mektubu Paulus'un yazdığı konusunda beni ikna ediyor değerli dinleyicilerimiz. Belli ki o sırada hapisteydi ve bu İbrani Mesih inanlılarına geri dönmeyi ve yine aranızda olmayı istiyorum diyordu. Ne de olsa kendisi de İbraniydi. Şimdi kutsamaya geldik ve benim Rabbin hizmetimde binlerce kez kullandığım bir kutsamadır. İbraniler 13:20-21. ayetler. Koyunların yüce çobanını Rabbimiz İsa Mesih'i sonsuz antlaşma kanıyla ölüler arasından geri getiren esenlik kaynağı Tanrı, istemini uygulamanız için sizi her çeşit iyilikle donatsın. Hoşnutluk verici saydığı tutumu İsa Mesih aracılığıyla sizde oluştursun. Yücelik çağlar çağı O'nundur. Amin. Koyunların büyük yüce çobanı. Rab İsa'ya burada büyük yüce çoban denmiştir. Mezmur 23'te şöyle diyor. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, sakin suların kıyısına götürür, içimi tazeler. Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ süresin. Kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım. Rab çobanımdır. Yuhanna 10. bölüm 11. ayette de İsa Mesih ben iyi çobanım demiştir. Evet, bu ayette İsa iyi çoban olarak temsil edilmiştir. İsa kendisinin iyi çoban olduğunu söyler. İyi çoban olarak yaşamını koyunları için vermiştir. Büyük çoban olarak koyunlarını mükemmelliğe eriştirir ve onları bina eder. Bunu burada ve Mezmur 23'te görüyoruz. Bizleri sakin suların kıyısına götürür ve otların iyi, yeşil, çok, taze ve yumuşak olduğu yerlere Tanrı sözlüğüne götürür. Sonra Mezmur 24'te baş çoban olarak temsil edilir. Baş çoban göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacına kavuşacaksınız. 1 Petrus 5:4. Geçmişte iyi çoban olarak öldü, bugün büyük çoban, yüce çobandır ve bir gün baş çoban olarak koyunlarını almaya gelecektir. Başladığında 100 koyunu vardı. Cennette yanında kaç tane koyun olacağını biliyor musunuz? 99 mu? Hayır. Orada yanında 100 koyun olacaktır. Sonsuza dek sürecek antlaşmanın kanıyla, onun kanı Tanrı'nın yapmış olduğu her antlaşmanın temelidir. Bazı tercümelerde sizi kusursuz yapsın demektedir. İbranilere mektubun amacı budur. Bizlere kusursuzluğa doğru gidelim denilmiştir. Bizlerin olgunluğa Tanrı'nın tamamen büyümüş çocukları olmaya gitmemizi söylemek istemektedir. Beşikte yatan küçük bir bebeğe hayran olmak harika bir şeydir ama 20 yıl sonra geri geldiğinizde hala orada yatıp ba ba ba diyorsa bir şeylerin çok yanlış gittiği kesindir. 20 yıl sonra halen yürümüyorsa bir şeylerin doğru gitmediği çok kesindir. Olgunlaşması ve büyümesi gereken bu tür bir sürü kutsal vardır. Ve İbranilere mektup onların bunu yapmasına yardımcı olacaktır. Kendisini hoşnut eden her iyilikle donatsın. Bir Tanrı çocuğu için önemli olan şey nedir? Rabbin isteğini yapmak. Onun kendi isteğine kendi hayatınızda izin vermek. Tanrı kendisini hoşnut eden şeyi İsa Mesih aracılığıyla sizde gerçekleştirerek kendi isteğini yerine getirebilmeniz için sizi her iyilikle donatsın diyor. Mesih'e sonsuzlara dek yücelik olsun. Amin. İbraniler 13:22. ayette şöyle diyor: kardeşlerim, size öğütlerim. Sizlere ilettiğim şu kısa yüreklendirici sözü katlanışla değerlendirin. Bunun ne kadar kişisel olduğuna dikkat edin. Bunu kısaca yazdığını söylediğinde gülümsemem gerekiyor. Benim değerlendirmeme göre bu uzun bir mektuptur ama o buna kısaca diyor. İbraniler 13:23. Bilmenizi isterim ki diyor, kardeşimiz Timoteos serbest bırakıldı. Yakında gelebilirse kendisiyle birlikte sizi göreceğim. Yine bu sözler Pavlus'unkilere çok benziyorlar. Belli ki Timoteos hapisteydi. Kutsal kitabımda bu sayfadaki dipnotlardan birinde İbranilere İtalya'dan Timoteos tarafından yazılmıştır demektedir. Bu metnin bir parçası değil, bir insanın yorumudur. Bu adam hatalı olabilir ve mektubu Pavlus'un yazmış olduğunu söylemekle ben de hatalı olabilirim. Önemli olan mektubu onun ya da bunun değil, kutsal ruhun, Tanrı'nın ruhunun yazmış olması ve Mesih'in şeylerini alıp onları bize göstermesidir. Önderlerinizin ve kutsal yaşamlıların tümüne selam olsun. İtalya kökenliler size selam ederler. İbraniler 13:24. Yazar İtalya'daydı, Pavlus da öyle. İbranilere mektubu harika bir kutsamadır ve ben de bu programımıza bununla son vereceğim. Ondan daha iyisini söyleyemem çünkü kendi kendini yorumlamaktadır. Tanrı'nın lütfu, Tanrı'nın kayrası hepinizle birlikte olsun. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, burada İbranilere mektubun yorumunu bitirdik.